Ayrım 38.
Bazıları Plonplon'u tuhaf biri, bazıları ise imparatoru hedef alan dalaverici bir avcı olarak görüyordu. Kızıl Prens herkese açık, küçük bir malikanede oturuyordu. Hin yüzlü, çevik bir İsviçreli, Johann Stock'u oldukça laubali davranan birkaç sosyete gencinin bulunduğu ev sahibinin büyük çalışma odasına götürdü. Prens kısa boylu, şişman bir adamdı ve Korsikalı Bonaparte'a çok benziyordu. Plonplon, Napolyon'a benzerliğini vurgulamak için saçlarını ortadan ikiye ayırıyordu. Arkadan kısa ensesini kapatan, önden ise boyun bağına kadar dayanan yüksek yakalı, resmi bir ceket giyiyordu. İmparatorun kişiliğine yönelik tahkir edici sözler sarf etmekten dolayı bir yıl cezaevinde kalmışsın öyle mi? Diye sordu sözü fazla dolandırmadan Prens Napolyon. Peki ya haklar nerede kaldı? Halkın mutluluğu ve yükselişinin temeli değil mi ki konuşma özgürlüğü? Ben konuşma özgürlüğünün bir hak olduğuna inanıyorum ve bu yüzden acınızı paylaşıyorum. Sizin yaşınızda bir insan için yaşamından bir yıl yitirmek oldukça can sıkıcı bir şey olsa gerek. Eğer gerçekten cesursanız Fransa'da hakim rejim hakkında düşündüklerinizi söyleyin. Johann kısa konuştu. Ben bir komünistin oğluyum. Komünistim ve sezarcılığın düşmanıyım. Doğrusunu söylemek gerekirse bu çok aşırı ama demek ki cumhuriyetçisiniz. İnsanlar daha çok eski çağlarda cumhuriyeti her tür yönetim şekline yeğlemişler dedi Plonplon yüksek sesle. Orada toplanan herkesin kendisini duyabilmesi için. Evet, belli ki cesur bir adamsınız ve en önemlisi özgürlük düşkünü bir gallisiniz. Buhar ve elektrik çağında insanlar kendilerini yönetenlerin bulundukları makama layık olduğunu görmek ister. Doğru değil mi baylar? Herkes yüksek sesle Plonplon'a katıldı. O ise cilalı ayakkabılarının üzerinde hafifçe yükselerek duvardaki aynaların karşısında sağını solunu düzeltmeye koyuldu. Kendinden oldukça memnundu. Johann gülmemek için kendini güçlükle tutuyordu ve düşündü. Şu şişko tavus kuşu pek aptalmış. Halkın temsilcisi olarak siz, din ve şu anda ülkemizde son derece güçlü olan Papa'nın başpapazları, şu soyguncular ve ikiyüzlüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedi önemli bir şey söylenmişçesine Plonplon. Üst dudağını içeri çekerken alt dudağını dışarı çıkararak Stock'a döndü. Dudaklarını bu şekilde hareket ettirme, çağdaşlarının anlatımına göre İmparator 1. Napolyon'un da özelliğiymiş. Prens Hazretleri, ben karanlık olan hiçbir şeyden hoşlanmam diye kısa ve kuru bir yanıt verdi Johann. Din bir bilim adamının sözleriyle halk için bir afyondan başka bir şey değildir. Mükemmel bir tanımlama. Sizi ve bilim adamınızı kutlarım. Tam bir afyon, uyuşturucu. Batıl inançlar her zaman Fransa'yı korkunç felaketlere sürüklemiştir. Belli ki siz filozofsunuz Bay Stock. İşçi sınıfını da bununla onurlandırıyorsunuz. Demir yollarımızın birinde makinistlik görevini üstlenebilmeniz için zevkle yardım edeceğim. Plonplon elleri arkasında odada dolaşmaya başladı. Johann onun durmasını bekledi. Eğilerek selamladı ve dışarı çıktı. Yeniden makinistliğe başladı. İşe başlayalı ancak bir yıl olmuştu ki Stock, Kızıl Prens'ten bir davetiye aldı. Yanına gittiğinde orada 20-30 işçinin bekler durumda olduğunu gördü. Ben işçi temsilcilerini uluslararası bir fuara gönderme komitesinin başındayım dedi Plonplon orada toplananlara. Ticaret Bakanı'nın engellerine rağmen İngiltere'ye gidebilmeleri için 30 emekçiye izin almayı başardım. Umarım çabalarım ve iyi niyetime gereken değeri verirsiniz. Ben her zaman yükselişten ve emekten yana oldum. Baylar, eminim ki Manş Denizi'nin öte tarafından bir araya gelecek dünyanın bütün ülkelerinden temsilciler karşısında Fransa'nın prestijini koruyacaksınız. Prens hükümet karşısında halkın çıkarlarını korumaya hazır olduğuna dair birkaç söz daha söyledi. Johann Stock bu beklenmedik İngiltere gezisine hem şaşırdı hem de sevindi. Kızıl Prens'in yanından çıktıklarında Stock'un kafasında soru işaretleri doğdu ve bunları arkadaşlarıyla tartıştı. Şu aptal Bonaparte'ın sadakasına muhtaç kalmamız ne iğrenç. Ona inanmıyorum. Güçlükle dayanıyorum. Sonuçta onun da diğer kan emicilerden bir farkı yok. Karşımızda imparator olma sevdasıyla nasıl da yılışıyor. İkisinin de hamurunun mayaları aynı. Biliriz onun gibi cumhuriyetçileri. Haksızlık ediyorsun. O iyi bir insan dedi güzel gözlü genç devrimci Tolen. Nasıl olsa yollardayız. Hiç değilse başka ülkelerin işçilerini ve Fransız sığınmacıları görebiliriz, fena mı? Birleşmenin yollarını arama zamanı çoktan geldi. Londra'da tanıdıkların var mı Johan? Babamın öğretmeni ve dostu, Alman komünist bilim adamı Karl Marx orada yaşıyor. Hakkında bir şeyler duydun mu? Tolen başıyla olumsuzladı. Kocaman sarı buldog hırlayarak ileri fırladı ve sararmış sivri dişlerini gösterdi. Alaca karga yavrusu çaresizce çığırmaya başladı ve siyah şeritli, gri koyu mavimtırak rengindeki kanatlarından birini güçlükle kaldırdı. Diğer kanat kırıktı ve güçsüzce sarkıyordu. Buldog kuşa saldırdı ancak anında geri çekilmek zorunda kaldı. Kuşun sivri uzun gagası onun yassı, geniş burnuna ve yumuşak kırış kırış sarkık yanaklarına hızla birkaç sert darbe indirdi. Buldog bu beklenmedik tepki karşısında şaşkına uğradı. Gözleri kan çanağına döndü. İyice korkunçlaştı. Ensesinden kalın, kesik kuyruğuna dek tüyleri kirpi gibi dikleşti ve dalgalanan kahverengi bir şerite dönüştü. Bu hiddetinin had safhada olduğunun göstergesiydi. Ama küçük alaca karga yavrusu değil geri çekilmek, aniden karşısına çıkan bu tehlikeye doğru incecik ayaklarıyla daha da yaklaştı. Simsiyah, yuvarlak gözlerinden betimlenemez bir cesaret taşarken bakışı da son nefesine dek savaşacağını ilan ediyordu. Her ikisi de bir an için hareketsiz kaldı. Birisi tüyleri diken diken savunmaya hazır küçük bir şeydi, diğeri ise ürkütücü derecede güçlü, adeta kudurmuş, dövüşmeye hazır koca bir canavardı. Buldog aniden dişlerini gösterdi. Ölümle tehdit edercesine ve böğürtüyle alaca karga yavrusuna doğru yine yürüdü. Güçlü pençesinin bir darbesiyle kuşu yere serdi ve boğazını dişlemeye hazırlandı. Ama alaca karga yavrusu köpeğin karnının altında çırpınıyor, parlak gözlerini hipnotize edercesine kocaman açarak gagasıyla ve tek kanadıyla savunuyor, yüksek sesle çığırıyordu. Onun yardım çığlığını duyan kargalar onu kurtarmak için çirkin sesleriyle gaklıyor ve buldogun dikkatini başka yere çekmeye çalışarak üzerinde uçuşuyorlardı. Ve köpek yine bir an kararsızlıkla durdu. Evin küçük taraçasından bu eşitsiz savaşı gören şişman bir kadın bahçeye koştu. Onun hemen ardından da Engels göründü. Ne cesaret, şu alaca karga yavrusu her an ölme pahasına ürkmüyor ve pes etmiyor dedi hafifçe kekeleyerek. Sonra da hızlı hızlı konuşmasına devam ederek köpeği tasmasından yakaladı. Bu koşullarda böyle bir cesaret her yiğidin harcı değildir, dur da gi. Buldog kesilmiş kuyruğunu ve kulaklarını usulca eğdi. Friedrich köpeğe odaya gitmesini emretti. Ardından çırpınan ve savunan, büyük bir olasılıkla yuvasından düşen alaca karga yavrusunu güçlükle kaldırıp ev sahibesine teslim etti. Kadın yavrunun fazla bir yara almadığını fark edince sevincini yüksek sesle dile getirdi. Friedrich köpekleri ve atları çok seviyordu. Çocukluğundan beri ata binmek tutkuydu onun için ve kusursuz bir binici ve at terbiyecisiydi. Tehlikeli engelleri baş döndürücü, yüksek atlayışlarla aşmak onun için eşi bulunmaz bir zevk kaynağı idi. Hiç zorlanmadan her türlü engeli aşıyordu. Bu zorlukları aşmak Friedrich için anlam yüklüydü. Adeta askeri eğitim sırasındaki hareketler gibi dayanıklılığın ve cesaretin okulu gibi görüyordu onları. Kendini yorgun ve gergin hissettiğinde bazen atına atlayıp hızla köy patikalarına sürünce güç ve sınırsızlık duygusu içini sarıyor, beynini dinlendiriyordu. At koşulsuz, binicisine boyun eğiyor, üzengilerin içindeki ayakların en küçük tepkisine yanıt veriyordu. Ormanın herhangi bir bölgesinde, yassı İngiliz eyerinin üzerinde dizginleri bırakıp, dört ayaklı dosta duyulan güvenle dolaşmak inanılmaz güzel bir şeydi. Duyarlı at, hataya pay bırakmadan en iyi yolu seçer. Friedrich iyice bir dinlendikten ve atı da dinlendirdikten sonra yine dizginlere asılıp rüzgarla yarışıyordu. Marx, Friedrich'in korkusuzluğunu, süvari cesaretini biliyordu ve kendisine zarar vermesinden endişe duyuyordu sürekli. Senden rica ediyorum Friedrich, başını tehlikeye sokma. Unutma ki kendini tehlikeye atman için ileride daha anlamlı nedenlerin olacak. Engels buna yanıt olarak keyifle gülüyordu ve eğer bir gün boynu kırılırsa bunun nedeninin attan düşmek olmayacağına temin ediyordu dostunu. Eğerin üzerine oturduğunda her zaman tamamen sakindi ve uslu atı tırıstan dört nala koşturduğunda içindeki coşku fırtınasının taştığını duyumsuyordu. Engels boş zamanlarında sık sık ava giderken saatlerce birlikte olduğu av köpeklerinin özelliklerini biliyordu. Barmen'deki büyük tüccar evinde her zaman rüzgar gibi hızlı atlar, çoban köpekleri, av köpekleri oluyordu. Sabahın erken saatlerinde Manchester'da bir evin bahçesinde alacakarga yavrusunun neredeyse yaşamına mal olan kısa dramın gerçekleştiği gün olağan ve renksizdi. İnceden çiseleyen soğuk yağmur birkaç kez kesildi, sonra yeniden başladı. Karanlık gökyüzü buz sarkaçları gibi uzamış, adeta belediye binasının çatısına değiyordu. Kasım'ın 28. günü akşam erken gelir. Friedrich bu kısa günde ticaret firmasının bürosunda tek başına sürdürdüğü yabancı ülkelerle yazışma işiyle uzun süre uğraştı. Uzun, gergin bir haftadan sonra nihayet kendini bir parça rahat hissetti. Londra'daki Karl'dan Jenny'nin tehlikeyi atlattığını anlatan bir mektup almıştı. Hastalığın kritik dönemi geçmişti. Engels alacakaranlıkta yaya olarak evinin yolunu tuttu. İngiliz geleneklerine göre saat 8'de oturulan akşam yemeğine en yakın ve değerli dostlarından biri olan Wilhelm Wolff'u bekliyordu. Sonbaharın son günlerinde bu boğucu akşamda rahat, sıcak bir eve gitmek güzeldi ve Friedrich gri şemsiyesini bırakıp lastik ayakkabısını çıkararak büyük şöminede ateşin parıldayarak yandığı, hafiften yeşile çalan eski, kollu şamdanda mumların yandığı yatak odasına girdiğinde bu duyguyu iliklerine kadar duyumsadı. Bronz rengindeki gür, kaba sakalını özenle tarayıp üstünü değiştiren Friedrich karısına yaklaştı. Mary rahatsızdı ve doktorun ısrarı üzerine divanda yarı yatar bir pozisyonda duruyordu. İçeri giren Friedrich'i görünce hafifçe doğrulmaya çalıştı. Şişmiş solgun yüzü biraz pembeleşti. Çökmüş hasta gözleri ise canlandı. "Sevgilim, yalvarırım ani hareketler yapma," diye kaygılandı Engels. "Kendini nasıl hissediyorsun? Yaramazlık yapmaya başlayan bir kalp için en önemlisi huzurdur." Friedrich koltuğu karısına doğru yaklaştırdı. Onun omuzlarındaki tüylü, sıcak şalı düzeltti ve ayaklarını uzatarak oturdu. "Ne yazık ki son zamanlarda sevinç bile bana fiziksel acı veriyor, nefes darlığını artırıyor," dedi hüzünlü bir fısıltıyla Mary. "Ama biraz daha yaşayabileceğim umudunu yitirmiyorum. Seni öyle çok seviyorum ki Freddy." "Karamsar düşünceleri aklından çıkar. Çünkü onlar halsizliğin bir sonucu," dedi Engels heyecanlanarak. Kapı çalındı ve ardından Wolf göründü. Onun arkasından odaya her hareketinden usluluk yansıyan, affedilmesi için yalvaran sarı buldog girdi ve Mary'nin yakınına uzandı. Wilhelm Wolf'un olağanüstü törensel bir tarzı vardı. Üzerinde dizlerine kadar inen yepyeni bir redingot vardı. Kar beyazı, plastron, erkeklerin törensel giysilerinde ipekten geniş boyun bağı, çevrenin notu, ise çenesinin altında siyah bir papyon süslüyordu. Elinde yaldızlı bir kağıda sarılmış tahta bir kutu tutuyordu. "Sevgili Freddy, seni yürekten kutlarım dostum," diye başladı ve yüzü kıpkırmızı oldu. "Seni seven herkes gibi ben de bundan 40 yıl önce böyle bir sonbahar gününde dünyaya geldiğin için mutluyum. İnsanlık senin doğuşunla zenginleşti. Bu mütevazı armağanımı sömürge ülkelerinden gelen sigarayı kabul et." Engels sıkıca Wolf'a sarıldı. Kutuyu masanın üzerine bıraktı ve yüzündeki güzel gülümsemeyle konuştu. "Sen ve unutmaya çalıştığım bir şeyi bu sabah anımsatan Mary beni utandırıyorsunuz. 40 yaş. Saçlarımın kırlaştığına sevinmeli mi, bu denli hüzünlü bir durumu kutlamalı mı? En önemlisi 40 yaşındayım ve kendimi hala bir delikanlı gibi hissediyorum. Ama yine de 4 tane 10 yıl hesaptan düştü. Burada oturup düşünmemize değer bir şeyler var. Anımsadığım kadarıyla Byron, 25 yaşı kabullenmenin tüm yaşamı kabullenmek anlamına geldiğini söylüyordu. Ya 40 yaşı nasıl kabullenmeli? Boş laf diye canlı bir sesle yanıt verdi Lupus. Bırak da yaşlılıktan şairler korksun. Onlar basiretsizdir. Yıllar geçtikçe biriken deney ve düşüncelerin özel bir güzelliği var. Bu da bir tür sermaye. Ben 50'yi aştım ama bir yaşlı olarak ben daha çok yaşamak istiyorum. Ancak geçmişimden de vazgeçemem. Haklısın dostum. Sana bakarak 50'li yıllarıma coşkuyla başlıyorum ve ayrıca 100 yaşıma dek yaşayacağıma güveniyorum. Bu mütevazı bir arzu. Komünizmde insanlar en az 150 yaşına dek yaşamanın tadını çıkaracaklar. Doğru değil mi? Lupus endişeyle Jenny'nin sağlık durumunu sordu. Jenny'nin iyileşmeye başladığını duyunca da çok sevindi. Engels Londra'dan gelen mektubu Wolf'a verdi. Her şey yolunda. Bugün kadeh kaldırmamız için bir nedenimiz daha var. Jenny yaşayacak. Carl bu haberi sana hemen iletmemi rica ediyor ve selamlarını gönderiyor. Kendin oku. Zavallı Jenny dedi üzüntüyle Wolf mektubunu okuyunca. Doktorun söylediğine göre sinirleri o denli harapmış ki başına gelebilecek en iyi şey bu hastalıkmış. Eğer çiçeğe yakalanmasaymış acımasızca bir bunalım ya da ölümle sonuçlanabilecek başka bir hastalığa yenik düşecekmiş. Uzun bir sessizlik oldu. Engels sevgi dolu gözlerini kendisinden ayırmayan köpeğin yuvarlak başını düzenli hareketlerle okşuyordu. Mary sessizliği bozdu. Bayan Marks'ın hastalandığını öğrendikten sonra çiçek hakkında okuduğumuz kitapta yazılanlara göre bundan 100 yıl önce İngiltere'de daha bu hastalığın aşısı bulunmadığı zamanlarda çiçek geçirmeyen bir kız evde kalmak tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Anlamsız dedi Lupus derin düşüncelerinden koparak. Görüyor musun? Delikanlılar yüzlerinde çiçek bozuğu olan kızları tercih ediyorlarmış. Çünkü kaçınılmaz görünen hastalıktan önce seçim yaparlarsa seçtikleri kız sonradan kör kalabilir ya da tanınmayacak kadar çirkinleşebilirmiş. Evet evet pazar mantığı, mal ise yüzün kendisi. Bu arada sarı buldok Engels'e yaklaştı, başını birkaç kez onun ayaklarına sürdü. Ardından arka ayakları üzerine yükselip zıpladı ve yalandı. Nedir bu? Kutlama mı yoksa af dileme mi diye güldü Mary. Friedrich buldogun kulağını okşadı. Köpek rahatlayarak iç çekti, ağzını açıp dişlerini gösterdi. Bu bir mutluluk gülümseyişiydi. Bu arada Engels bahçedeki olayı anlattı. Eski Almanlar iyi bir köpeğe karşılık iki at verirlermiş dedi. Kendisi de bir köpek düşkünü olan Lupus. Bu iki hayvandan hangisini tercih etmek gerektiğini bilemiyorum dedi Friedrich. İnsan tüm tarih boyunca onlara gereksinim duymuş. Doğduğum köyde bir yangın sırasında bir köpek iki çocuğu ateşlerin içinden kurtardı. Bu köpek büyük bir sürüye çobanlık ediyordu ve annem onun koyun dilinden anladığını, her koyunun alışkanlığını bildiğini iddia ediyordu. Bunun için köpek yavrusu doğar doğmaz bir koyuna emzirtilir. Köpek koyun sütüyle beslenir ve gerçekten de koyunlar arasında tam bir üye gibi büyür. Sonra da sürünün başına geçip çobanlık yapar diye açıkladı Lupus. Plutarch ve Plinius'tan okuduklarıma göre eski Yunanlılar köpeklere çok değer verirlermiş. Bir de diye söze girdi Friedrich. Köpekler askeri alanlarda kullanılabiliyor. Bundan 5000 yıl önce köpekler büyük bir başarıyla kaleleri koruyor, mükemmel birer nöbetçi olarak en küçük bir tehlike karşısında uyarıcı havlamalarıyla muhafızları uyandırabiliyorlardı. Kölelik dönemindeki savaşlarda köpekler ilk saflarda yer alıyordu. Onların ardından köleler, en arkada da askerler geliyordu. Eski Romalılar, Hunlar, Keltler, Tötonlar köpekleri yaygın olarak muhafız gibi kullanıyorlardı. Bu durum Orta Çağ için de geçerli. Atlı araba katarları ve askeri nakliyatlara koruyuculuk yapan köpeklere, düşman süvarilerinin saldırılarında korunabilmeleri için üzerlerinde yalmanlar bulunan özel zırhlı elbiseler giydiriliyordu. İspanya ve Fransa arasındaki savaşta 4000 eğitimli askeri köpek İspanyol ordusuna verdikleri yardımla savaşın sonucunu belirledi. Bana göre köpek askeri yürekliliği değil, sadakati temsil ediyor diye söze girdi Mary. Bundan kısa bir süre önce sahibinin ölümüne dayanamayıp yeme içmeden kesilen ve onun mezarı üzerinde can veren bir buldogun öyküsünü dinlemiştim. Lupus, iki ünlü Jacobi'nin dört ayaklı sadık dostlarının adlarını anımsıyor musun diye sordu Friedrich. Hayır diye yanıtladı Wolf, biraz kaşlarını çatarak. Robespierre'in hiç yanından ayırmadığı köpeğinin adı Brunt imiş. En onurlu devrimcilerden birisi o uğursuz 9 Termidor gecesinde intihar eden Philip Lebas'ın Schiller adındaki köpeği ise Philip'in dul karısını sahibinin mezarına götürmüş ve duyduğu üzüntüden dolayı oracıkta can vermiş. İşte görüyorsunuz ki köpeklerin bağlılığı ve mezara dek süren sadakatinden söz ederken ben haklıyım. Saatler 8'i gösteriyordu. Mary dikkatle divandan kalktı ve kocasının koluna girerek yemek odasına yürüdü. Bu esnada ortaya çıkan nefes darlığını saklamaya çalıştı. Beyaz örtülü masada çok sayıda kristal sürahi ve gümüş vazonun arasında 40 tane parlak ışıklı mumla donatılmış, üstüne çikolata ile F.E. yazılmış geleneksel börek duruyordu. Mary'nin isteği üzerine Freddy tüm mumları bir üflemede söndürdü ve ardından herkes masadaki yerini aldı. Sarı köpek sahibinin ayakları üzerine uzandı. Başını kaldırıp kocaman siyah burun deliklerini açarak iştah açıcı kokuları içine çekti. Ama masada bol miktarda bulunan yemek ve çerezleri kesinlikle umursamıyormuş gibi bir tavır takındı. Engels kadehlere koyu kırmızı ren şarabı doldurarak Lupus ve orada bulunmayan dostları şerefine içmeyi önerdi. Ardından Wilhelm çenesinin altına iliştirdiği peçeteyi düzelterek Friedrich ve Mary için kadeh kaldırdı. Ve şimdi uğruna dünyada yaşamaya değer komünizme içelim dedi Engels. Yemek bitince masaya meyve, kahve ve sigara getirildiğinde Mary hastalığını öne sürerek yemek odasından ayrıldı. Sarı Bulldog onu geçirdi ve yine Friedrich'in yanındaki yerini aldı. Gece yaklaşınca yağmur da hızlandı. Rüzgar bacadan daldı ve şöminedeki alevi hışırdatarak söndürdü. Engels ateşi alevlendirmeye koyuldu. Wolf ise huzurun ve dostunun varlığının tadını çıkararak sessizce sigara içiyordu. Friedrich gittikçe artan bir heyecanla Avrupa'da her geçen gün daha geniş bir alana yayılan ulusal bağımsızlık savaşlarından söz etmeye başladı. 60'lı yıllar dünyaya önemli değişiklikler getirmeliydi.